Herkül name, her gün yeni bir beste ve her an farklı bir nefes.
Muhterem efendim, öğretmenlik gibi ev dışında belli bir mesai gerektiren mesleklerde özellikle bayanların vazife ile aile arasında kalıp sıkıntılar yaşadıkları ifade ediliyor. Hem neslin rehber ihtiyacı, hem rehberlerin her türlü hakkı eda gayretlerinin onlara kazandıracakları ve hem de eşlerinin, çocuklarının onlara karşı tavırları açısından meseleyi değerlendirir misiniz?
Hazreti Pir-i Mugan bir yerde mesainin tanzimi, amalin taksimi diyor, taavün düsturunun da tescili diyor, birbirine yardımcı olmak. Meseleye daha farklı bir zaviyeden, daha geniş alanda olarak bakıyor ve meseleyi öyle takdim ediyor. Mesainin tanzim edilmesi, yani iyi bir iş bölümünün yapılması, kim ne yapacak, bunun bilinmesi. Böyle olunca insanlar kesbi mümaresi ederler. Kim ne yapacak? Hep onu yapa yapa acemiliği atlatır, artık o mevzuda usta olur. Arızasız, kusursuz yapmaya çalışır. Nazari bilgi ile hemen en mükemmeli sergilemek, ortaya koymak çok zordur. Ameliyle ancak işliye işliye o tabiatın bir derinliği haline gelir ve sonra artık insan onu düşünmeden iç dürtülerle, iç tembihlerle, iç harekete geçirmelerle hemen yerine getirir. Değişik bir vesileyle ifade edildiği gibi, yani taakkulatınızdan olumsuz bir şey, akli gibi geçti, tasavvuratınızdan tasavvuri gibi böyle olumsuz bir şey geçti, negatif bir şey geçti, tahayyülatınızdan olumsuz bir şey geçti. Siz o mevzuda hiç düşünmeden hemen işte bir sistem, bir mekanizma harekete geçerek hemen birdenbire dilinizden estağfurullah kelimesinin döküldüğüne şahit olursunuz. Tabiata mal olur bu. Öbürü düşünerek olunca unutabilirsiniz. Fakat tabiatınızın bir yanı, bir derinliği haline gelince, aklınızdan geçen olumsuz şeyler karşısında bile, olumsuz şeylerin rüyasını gördüğünüz zaman bile, şu olumsuz şeyi yapsam mı yapmasam mı tereddüdünü yaşadığınız anda bile, hemen o iç tepki böyle, vicdanın tepkisi, kalbin tepkisi, kalbi hayatın, ruhi hayatın, sırrı hayatın tepkisi, hemen dilinizde estağfurullah halinde. Ve etubu iley. Estağfurullah ve etubu iley. İnsanlığın iftihar tablosu, akrabül mukarrebinden olması itibariyle, ihtimal tahayyülünün de ötesinde, onun tahayyülüne bile o türlü şeylerin bulaştığına ihtimal vermek doğru değil. Tahayyül ötesi veya tahayyül berisi şeyler. Hangisi daha uygunsa siz onu takdir edin. Gelip oraya tosladığı zaman bazen bir meclise 70 defa estağfurullah diyor. Herhalde biz bir tek defa estağfurullah değil, elfe estağfurullah dememiz lazım. Allah'ım bin bin, kesretten kinaye, 1 milyon estağfurullah. Neye estağfurullah? Şu Müslümanı hafif görmeye estağfurullah. Şunlar bizim aleyhimizde mülahazasına elf elf estağfurullah aklından geçtiyse, değil birine konuşmak, değil o mevzuda bir kısım tedabire başvurmak, değil tahrik edip bir kısım kimseleri harekete geçirmek, değil bir kısım kimselerin kafalarını bozmak, değil bir kısım kimselerin onu kaleme döküp köşe yazılarında değerlendirmelerini sağlamak, aklının köşesinden geçtiği zaman imanın varsa şayet, ruhunu kirleten o şey karşısında tabii bir tepkiyle, kalbi ve ruhi hayatın gereği olarak hemen estağfurullah'ı yapıştıracaksın. Daha o düşünce esas kendisini tamamlamadan, sen tas tamam bir estağfurullah'la balyoz gibi başına inecek ve onu ezeceksin. Mesai iyi tanzim edilememişse, mesela bu İçtimai hayatta vazifeli insanlar aralarında mesai, diyelim hükümet, işte bakanlıklar mesaiyi tanzim edilmişse, vilayette mesaiyi tanzim edilmişse, emniyette mesaiyi tanzim edilmişse, çok defa arızasız yürür Allah'ın izni inayetiyle. Çünkü orada mümareseler ön planda nazar itibara alınır ve mesele mümareseler blokajı üzerine bina edilir. Öyle bir mesai tanzim edilmesinde mümarese bir yönüyle belki o işin hem blokajı hem de aynı zamanda statiğidir. Allah'ın izni inayetiyle gün gelir, çok sarsıcı şeyler karşısında bile sarsılmadan o meseleyi yürütürler. Herkes ne yapacağını çok iyi bilmesi lazım. Daha dar daireye geldiğiniz zaman diyelim bir aile içinde bu mesele. Hanımefendi ne yapacak, beyefendi ne yapacak? Bunlar yapacakları şeyleri çok iyi belirlerse zannediyorum. Yapacakları şeylerin üstünde çok daha önemli şeyler başarabilirler. Evdeki işi yapmanın yanı başında, hanımefendi çocuklarına bakmanın yanı başında, beyini memnun etmenin yanı başında, aynı zamanda bir yerde bir vazife görüyorsa, muallimlik yapıyorsa, üniversitede hocalık yapıyorsa, bir avukatlık yapıyorsa, bir adliyede hakimlik yapıyorsa veya başka bir yerde önemli, daha önemli vazifesi varsa, mesai iyi tanzim edildiği zaman da arızasız ve kusursuz bunu yapabilir. Fakat onun iyi tanzim edilmesi lazım. Ne zaman neyi yapacak? Bu iş bölümü itibariyle mesai tanzimi diyoruz. Beyefendiye düşen şeyler onlar çok iyi belirlenirse, varsa evde başka iş yapacak insanlar, onlara da o iş çok iyi yüklenirse şayet, onlar sorumlu tutulurlarsa veya günümüzde olduğu gibi kreşlere, mekteplere çocuklar, yatılı yurtlara konursa, böylece zannediyorum iş daha ahenkli götürülür. Meselenin bir yanı bu, mesainin tanzimi. Bu derde cephe ise cephede, irşatsa irşatta, gece eve döndüğüne de sabaha kadar namaz kılıyor. Ve Selman-ı Faris de aralarında bir manevi kardeşlik teessüs etmiş. Hani Medine-i Münevvere'ye ilk muhacirini kiram efendilerimiz teşrif ettiklerinde muhacirle ansarı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kardeş yapıyor. Öyle bir kardeşlik. Evine gidiyor bir gün. Hanımı böyle kendisini salmış onun. Herhalde kat'i o tesettür şey herhalde yasak edilmediği bir dönem olması lazım ki kat'i bir şey diyemeyeceğim çünkü hadiste de öyle bir şey demiyor. Böyle saçı başı dağınık, perişan, kendini salmış gibi görüyor. Ne bu hal diyor böyle sende? Vallahi diyor senin kardeşin diyor. Hiç bu evle alakası yok yani. Bir eşi var mı yok mu diyor. Gündüz bilmem nerede dolaşıyor. Gece de geliyor böyle sabaha kadar namaz kılıyor burada. Böyle Efendimiz'e tam iktida etmiş. Ayakları şişinceye kadar şişmeden yatarsam ben namazın hukukuna tecavüz etmişim herhalde. Böyle Ebu Derda bu. Selman-ı Farisi de malum Anadolu insanı esasen. Onlar Faris diyorlar. Arap olmayan herkesi öyle. Acem, Fırs diyorlar. Sivrihisar'dan gittiği söylenir. Satılmış, köle olmuş, fiyata kavuşmuş ama fakat nadide, güzide, önde gelen sahabilerden biri olmuş. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i de iyi tanıyanlardan birisi olmuş. Ve biraz sonra da Ebu Derda geliyor eve. Tabi gelince namaza duracak orada yine hiç. Hayatını boş geçirmemek, böyle santimini boş geçirmemek, zamanın zerresini israf etmemek. Her şeyi böyle paket paket, meziyet, fazilet, ibadet, taat şeklinde en güzel ambalajlarla, ihlas ambalajlarıyla ambalajlayarak Cenab-ı Hakk'a sunmak. Derdi onun o geliyor. Hemen yine namaza duracağız ama yok arkadaş diyor. Sen lütfen diyor şimdi harem odasına diyor. Ben seni kaldırırım gece belli bir süreden sonra. Bu da kıramıyor onu yani. Çünkü Efendimiz'i çok iyi tanıyanlardan birisi. Gidiyor odaya giriyor. Sonra teheccüde kaldırıyor onu. Kalk şimdi diyor. Ondan sonra hep oruç tutuyor. Yani her gün oruç. O da yine o yuvada bir yönüyle yani biz olsak ifrat diyebiliriz ona. Fakat o mevzu derinliğini öyle anlıyor o zat. Ölü olunca mükemmel olacak. Ekmeltü etmemtüyü bir yönüyle öyle yorumluyor o. El yevme ekmeltü leküm dinekum ve etmemtü aleyküm öyle anlıyor. Ve radîtü leküm l-İslâme dîne. Rıza ancak o sayede olacağına inanıyor. Öyle anlıyor o meseleyi. Hayır diyor, bir gün yiyeceksin en fazla yani. Bir gün oruç tutacaksın, Davud orucu, Hazreti Davud orucu, bir gün yiyeceksin, bir gün oruç tutacaksın diyor. Tadil ediyor onu. Ailenin hukuku adına uyarıyor onu. Aslında o da gelip şeye, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme meseleyi arz ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada buyuruyor. Lalü güher sözleriyle İnne li nefsike aleyke hakkan. Nefsinin senin üzerinde hakkı vardır. İnne lillahi aleyke hakkan ve inne li ehlike aleyke hakkan fe'ati kulle zi hakkin hakkahu. Allah'ın senin üzerinde, belki sırasını şey yaptım, maksattım. Allah'ın senin üzerinde bir hakkı vardır. Nefsinin de bir hakkı vardır. Ailenin de bir hakkı vardır. Her hak sahibinin hakkını ver diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Selman-ı Farisi kapıyı aralıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem meselenin kafiyesini koyuyor. Kafiye konduktan sonra artık fikir beyan edilmez. Bitmiştir o mesele. Son noktayı koyuyor. Şimdi aile hukukuna riayet açısından, onları görme, gözetme açısından, ihmal etmeme açısından bir yönüyle işte burada birbirine destek olma, baş başa verme, yardımlaşma, düsturunun tesili, taavun, düsturunun tesili diyor. Yerinde ona yardım edecek, o da ona yardım edecek. Belki bu temel ahlak, yani toplum çapında da, içtimai hayatta da böyle, aile yapısında, toplumun molekülü sayılan aile yapısında da böyle. O düstur işletildiği zaman işler daha kolay işler hale gelecek bir yönüyle. O ona omuz verecek, o da ona omuz verecek. O bir kısım onun mihnetini, meşakkatini çekecek. O da onunkini. Efendim nasıl diyordu şey, tuttum. Mihneti kendine marifet bilmektir alemde hüner. Gamuşadı felek, böyle gelmiş böyle gider. Endemli Vasıf. O biraz aşmış şair ama bu türlü güzel şeyler de söylüyor. Gamuşadı felek, böyle gelmiş böyle gider diyecek. Bazı şeyleri de paylaşacaklar. Böyle olmuş. Bu mesele hep şimdiye kadar böyle oldu. Böyle gider falan diyerek birbirlerini teselli edecek. En azından hadisenin şok tesiri yaşandığı dönemde onu atlatmasına bakacak. Ondan sonra o esbabı güzin diyeyim ben. O mübarek sebepleri sıraladığı zaman ya ne kadar isabetliymiş falan diyecek. O başka. Es-sabru inde sadmetil ule, Efendimiz buyuruyor. Hadisenin şoku yaşandığı zaman, sabır o zaman esas önemli. İşte o türlü durumda birbirlerine destek olup devrilmezlerse daha sonra esbabı güzinle böyle hakikaten içe inşirah verici sebepler. Hazreti Pir'de görüyoruz bunu çok. Hani şöyle oldu, zindana düştük oralar. Medrese Yusufiye oldu, dışarıya çıktı böyle oldu filan. Zahiren çirkin gibi görülen esâ ente kravşen ve hayrun leküm. Hep onları süzüyor, izliyor, takip ediyor. Sonra güzel yanlarını sıralıyor onların. İşin doğrusu böyle olması lazımmış. Benim istediğim gibi değil de böyle olması lazımmış. Ama daha sonra, baştan ama halk ifadesiyle diyeceğim, kusura bakmayın. Hadisenin şok tesirini yaşarken gık dememe. Asıl mesele o. İşte işin ilk faslında belki hani dişini sıkıp sabretme bu mevzuda. Bir diğer yanı da şudur. Hususiyle her devrin kendine göre bir kısım problemleri vardır ve bir kısım belki yapılması gerekli olan bizlere yüklediği misyon da vardır. Ben kendimi itibariyle demiyorum da ben öyle kendimin bir misyon insanı, kır bekçisi ölçüsünde bir misyon insanı olduğumu söylersem terbiyesizlik yapmış olurum. Ama Allah'ın bir lütfu varsa o da Allah'ın lütfudur. Günümüzde, günümüze göre de bir kısım hani eda edilmesi gerekli olan misyon var, hizmet var, farklı. Devri Risalet Penai'de nasılsa birdenbire çok hızlı, amudi, her şey böyle yerli yerine oturdu. Böyle seti belli, yivi belli gibi. İşte öyle bir şeyden, namludan çıkan şey, mermi, siz de iyi gez göz arpacık demişseniz 12'den vurursunuz Allah'ın izniyle. Öyle bir şey olmuş orada yani. Set belli, yiv belli. Allah sanki hususi yaratmış o insanları yani. Bir cahiliye yaşamışlar ama fakat insanın iftihar tablosunun huzuruyla birdenbire öyle yüksek bir insibala, öyle amudi dike yükselmişler ki anlamak mümkün değil adeta. Bir taraftan o insanlar bütün dünyaya karşı meydan okuyorlar. Yani işte 20 bin insan, 30 bin insan. Bugünkü PKK hadisesi gibi belki işte hep bahsediyorum. 11 tane hadise var. PKK hadisesi gibi 11 tane hadise var. Hazreti Ebubekir bu 11 hadisenin üstesinden geliyor. Kadın, erkek yollardalar bugün. Bu insanlar dinlerini yaşıyorlar. Namazı aksattıklarına dair bir şey yok. Belki o katsiyede de görmüşsünüz. Müslümanlar saf bağlamış namaz kılıyorlar. Cephe, karşı tarafta düşman saf bağlamış duruyor. Kur'an-ı Kerim de ifade buyuruyor. وَاِذَا كُنْتَ ف۪يهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقُمْ طَائِفَةٌ diyor yani. Düşman karşısında dahi namazı kaçırmamak için bir kesim, bir kısım burada gelecek, namaz kılacak bir rekat. Onlar düşman karşısına gidecek. Öbürleri gelecek, bir rekat kılacaklar. Sonra onlar öbürlerini tek başına ikame edecek, kılacaklar. Öbürler onu seferi gibi iki rekat namaz kılacaklar ama bir sürü hareketle iki rekat. Kur'an-ı Kerim detaylı anlatıyor bunu. Bu hadis-i şerifler meseleye haşiye düşüyor, şerh düşüyor. İşte öyle namaz kılıyorlar. Pers orduları karşısında Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın ordusu namaz kılıyor orada. Ne yapıyor bunlar böyle? Namaz kılıyorlar. Allah Allah. Cephede bu adamlar umurlarında değil düşman, namaz kılıyorlar. Orada bile namazı kaçırmıyor. Ama bir yerde işte onların mevzilenmiş, tabiyelenmiş, düşmanın taarruzuna meydan vermeyeceği şekilde insanlar var. Orada belki çok taife-i nisa da var. Çünkü Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın eşi de, mübarek validemiz de yanında orada. Lojistik yardımda bulunuyorlar. O tabiyelerde onlara nasıl böyle imdat, medet, resan oluyorlar. O gün o mesele öyle o zorluk içinde cereyan ediyor. O günün şartları öyle. Değişik vesilelerle arz ettiğim gibi yine sonradan Müslüman olup fakat dike yükselenlerden bir tanesi işte Ebu Süfyan'ın şey hanımı Hint malum. Seyyidina Hazreti Hamza'nın şehadetine de sebebiyet veren, vahşi ile sebebiyet veren birisi. Fakat amudi yükselme yani, vahşide de bir amudi yükselme var. Belki o sapladığı o mızrak yani beynine saplanmış gibi oluyor. Ve onun ızrabıyla böyle kaç defa Bilal-i Habeşi'ye müracaat ediyor. Çünkü ikisi de zenci. O zencilere kurban olayım ben. Müseyleme'nin bağrına mızrağını sapladığı zaman kendi kendine konuşuyor. Ya Resulallah huzuruna çıkabilir miyim? O zaman artık ya Resulallah yoktur. Çıkabilir miyim? Efendimizin ona şöyle dediği rivayet ediliyor. Demiş midir? Fakat rivayet var. Hazreti Hamza'yı şehadetinden dolayı bana sık görünme. Hatırlar sana karşı gönül korum diyor. Çünkü hep süt kardeşi, hem amcası, hem Esedullah fissema. Göklerde Allah'ın arslanı. Hamza'yı ben tartamam. Ahiretteki mizanda bile zannediyorum onu tartsalar mizan kırılır. Hamza. Bana görünme diyor da Müseyleme yalancı peygamber, necitli. O mızrağı Hazreti Hamza'nın bağrına sapladığı mızrak. Onu onun bağrına saplayınca bu ona denk mi diye ya Resulallah görünebilir miyim artık sana diyor. Evet. Şimdi Hintu o yani. Hindu ama fakat Yermük Savaşı'nda Ebu Süfyan'ın gözü bir okla eline akıyor. Öyle diyor siyer. Aldı baktı baktı böyle dedi. Neye yararsın ki senelerce peygamberini tanımadın. Ve bir tarafa fırlattı, bir taş gibi fırlatıverdi gözünü. Beri tarafta düşman İslam çadırlarını sıkıştırdığı zaman Hindi görüyorlar orada. Eline bir kılıç almış erkekler gibi savaşıyor. O günün şartları. Öyle bir şey olunca o Çanakkale'de de bizim analarımız, bacılarımız öyle yapmışlar. Günümüzde nasıl yapılacak bu mesele yani? Günümüzün şartları farklı. Günümüzde de eda edilmesi gerekli olan misyon var. Bir taraftan evdeki işler görülecek, çocuklar aksatılmayacak. O ilk mektep muallimsiz bırakılmayacak. Çocuğun şuur altı müktesebatı döneminde 05, 07, 010 her neyse o pedagogların bileceği şey. O dönemde annesiz babasız bırakılmayacak. Anne baba, muallim ve muallime. Mektepten önce o çocuğu besleyen, onu insanlığa yönlendiren, ondaki ilk defa insanın kabiliyetleri neşvi nemaya yönlendiren, neşvi nemasını sağlayan, bir yönüyle onun istidatları için belki bir kuvve-i imbatiye vazifesi gören, bir güneş vazifesi gören, bir yönüyle belki bir karbondioksit vazifesi gören, besleyen ağaçlar açısından çok önemlidir. Eğer anneden babadan böyle aldığı şeyi keşke mektep devam ettirebilse o duyguları ve keşke cami, mescitler, mihraplar, minberler, kürsüler o meseleyi aşkı heyecana çevirebilse, orada bayılan, ölen insanlar olsa, bazen o vaiz de kürsüden kendisini aşağıya atsa, bazen minberden aşağıya devrilse, o İslam'ı aşkı heyecan orada da, mektepte aldığı şey orada da takviye edilerek ayrı bir derinliğe ulaşacak. Adeta ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin veya kalp, kalpten ruh hayatı, sır, ruhtan sır hayatı, sırdan hafi hayatı, hafiden akfa hayatı. Sufiler ıslahına göre derinleşe derinleşe hiçbir fırtınanın deviremeyeceği hale gelmez. O çocuklarına karşı vazifelerinde kusur etmeyecek. Ama kendi yapamıyorsa onu şayet işte bir yönüyle kendi düşünce çizgisinde olan, onun gibi düşünen insanların kreşlerine koyacak. O ruh ve mana köklerimize bağlı eğitimin verildiği yerlere koyacak. Geçmişinden kopmayacak şekilde ve geleceğe de açık şekilde onu yetiştirebilecek ellere teslim edecek. Kreş de olabilir, yurt da olabilir, pansiyon da olabilir, ev de olabilir, okul da olabilir bu. Buna göre. Bey de ona göre ayrı bir vazife yüklenecek. Bu arada hani çok defa belki işte biraz evvel dedim muallimlik vazifesi yapıyorlardır. Belki hakimdirler, belki daha başka yerlerde, hayati yerlerde çalışıyorlardır. Belki belli bir dönem itibariyle bunların hayatları, hareket alanları böyle daraltılmış, kısılmış ve aynı zamanda bununla da bir kısım feministlere koz verilmiş. Kadın hakları yeniyor, çiğneniyor gibi falan denmiş. Kendi kriterlerimiz, kendi ölçülerimiz, kendi değerlerimiz, bunlara bağlı kalmanın yanı başında hayatın her alanında onların da yapacakları dünya kadar şey vardır. Çünkü o bacılarımız, analarımız, evet kabul ederlerse ben onlar için bacılarımız diyeyim. Çünkü yaşım itibariyle öyle. Benim yaşım aşkın çok az vardır. Onları Hazreti Pir-i Mugan Şem-i Taban şefkat kahramanı diyor. Burada istidradi bir şey arz edeyim. Erkek arkadaşlardan da var öyle güzel rüyalar ve yakazeten. Bazen Efendimiz'i, bazen Hazreti Ebubekir'i, bazen Hazreti Ömer'i. Ben şimdiye kadar belki yüzlerce desem mübalağa yapmış olmam. Bu türlü müşahedeler, bu türlü görmeleri ifade eden mektuplar. Kıtmire de bildiriyorlar, ihtimal. Onlar kendiler benim o durumda olduğumu düşünmeseler bile vicdanlarının sevkiyle benim o durumda olduğum vurgulanıyor. Benim öyle bir takviye ihtiyacım var. Ve her defasında onu duyunca kendi kendime diyorum ki Efendimiz böyle onların yanında olduğuna göre demek ki iyi yolda görünüyor. Demek ki bizimle beraber, demek ki bizi bırakmıyor. Bazen Raşid halifeleri görüyorlar. Bazen büyük velileri Şahi Geylani'yi, Hasan Şazili'yi, bazen Hazreti Piri Mugani, Şemi Tabani görüyorlar. Yazıyorlar. Ben de arkadaşlarıma yakında da söyledim. İmkanı varsa bunu o çetin, o ifritten alanlarda çalışanlara okuyun. Çizgilerinin doğru olduğunu onlar duysunlar esasen. İyi yoldayız diye. İnsanlığın iftihar tablosu tebrik ediyor gibi saflarınız arasında dolaşıyor. İyi yoldasınız, yürüyün diyor size. Fakat bu arada yani 20 tane taife-i ricalden, taife tabiri, tayfa mı diyelim? 20 tane geliyorsa şayet 200 tane taife-i nisadan geliyor. Demek ki çok hassas, çok yumuşak, bile şefkat abidesi olmaları itibariyle neye binaen? O çocuklara belli bir dönemde onun hammallığını yapıp taşıma, özür dilerim, bağışlasınlar onlar da. Bir dönemde kucağında taşıma, uykusunu bölme onlar için, onun sesini kesme için çırpınıp durma, onun için ölüp ölüp dirilme, işte bunun için çok ciddi, çok derin, katiyen ters yüz edilmez bir şefkate ihtiyaç vardır. Şimdi Hazreti Pir'in şefkat kahramanı demesi boşuna değil yani. Allah onları bile şefkat kahramanı olarak yaratmış. Dolayısıyla işte o şefkatin bir farklı tezahürü de bir kısım şeyler karşısında çabuk müteessir olma, duyarlı olma, hassas olma, bir kısım meselelere karşı açık bulunma. Bundan dolayı birilerinden 20 tane geliyorsa onlardan da 200 tane geliyor yani. Evet. Şimdi hizmet etme, yani hizmet ediyorlar Allah'ın izni inayetiyle. Bir taraftan çocuğuna bakıyor, bir taraftan beyiyle o yuvadaki sıkıntılar paylaşılıyor. Orada iş bölümü yapılıyor, arızasız o işler götürülüyor. Bir diğer taraftan da evlerde bir araya gelme, sohbeti canında bulunma aksatmıyor onu. Dersini de aksatmıyor, birine bir şey anlatma onu da aksatmıyor. Birine bir şey anlatma, onu da aksatmıyor. Sözü şuraya getirebiliriz yani şimdi. Şimdi vazifesini bu şekilde yapıyorsa, mesai tanzimi, amal taksimi, taavün düsturunun tesili çerçevesinde bu ölçüde yapıyorsa, bir dönemde Hint gibi sultanlar düşmana karşı kılıcını çekip böyle savaştığı gibi, sanki günümüzde bu hizmeti böyle görenler de onlarla at başı gidiyorlar demektir yani. O gün o taife-i nisa nasıl o erkeklerin bir kısım işlerini, hizmetlerini görüyorlar, arkadan destek oluyor, onlara moral veriyorlar, belki yemeklerini yapıyorlar, çamaşırlarını yıkıyorlar, cepheden cepheye koşan o insanlara destek oluyor, destek oluyor, moral oluyorlardı. Günümüzde de günümüzün şartlarına göre bugünün gerektirdiği işleri yaparken aynı şeyi yapan o bacılarımız zannediyorum onlarla at başı vazifeyi, hizmeti götürmüş oluyorlardır. Allahu alem. Günümüzde batıda yuva yıkılmaya başladı. Bizde de yıkılmaya yüz tuttu yuva. Oysa ki çok önemlidir. Biraz evvel dedim sosyal hayatın molekülüdür yani. O. Fert sağlamsa yuva sağlamdır. Yuva sağlamsa toplumda sağlamdır. Fert planında, yuva planında esas kaybetmiş bir toplumun heyeti içtimaiyesinin istikamet içinde doğru, düzenli olması düşünülemez. Kanunlarla, nizamlarla, baskılarla, müeyyidelerle izaya getirebilirseniz öyle bir toplumu öyle izaya getirebilirsiniz. Onda da çok patlamalar olur, infilaklar olur, inşikaklar olur. Çok yerinde bir şey olmaz. Ama insan, insanoğlu insanlığa uyanmışsa esas, ahseni takvime masariyetinin farkına varmışsa, zat-ı uluhiyetin mahiyetine derc ettiği genler gibi yani adeta, inkişaf edip meleklerin önüne geçmeye müsait o donanımını inkişaf ettirmişse, bence öyle bir toplumda problem çok az olur. Müslümanca yaşanan dönemlerde bir Ebu Bekir döneminde, Ömer döneminde, Osman döneminde, hususıyla Sadri evvelinde o toplumda çok fazla problem yoktu. Hedefli bir toplumdu. Ne yapacaklarını biliyorlardı. Güzergah belliydi. Ve herkes o yolda yürüyordu. Ondan sonra belki izafi ve nisbi olarak Emevilerde de olmuştur. Hepsini diyemem yani. Abdülmelik'i diyemem, Yezid'i diyemem bunu. Fakat onlarda da çok önemli şeyler olmuş. Hususiyle Ömer bin Abdülaziz dönemi onu o Raşid halifelerin beşincisi sayarlar. Ve belli bir dönemde Endülüs'e gitmişler. Ve 8 asır kadar orada Batı Rönesansı'nı esas teşkil edebilecek şeyler yapmışlar. Onlarda da böyle güzellikler olmuş. Abbasiler döneminde de olmuş, Osmanlılar döneminde de olmuş. Yani güzel durumlar, takdirle yad edebileceğimiz durumlar olmuş. Görmezlikten gelmemek lazım, nankörlük olur o. Yani nimeti görmemezlik demek olur. Fert sağlam olunca aile, molekül o da sağlam olur. Sonra toplum öyle moleküller teşkil ediyorsa o da sağlam olur. Öyle bir toplumda problem olmaz çok. Olsa bile çok az olur. Onun için değişik vesilelerle hep ifade ediliyor. Kim ifade ederse etsin, kitmir bile ifade etse ifade ediliyor demektir bu. Devlet-i Aliye'nin hususiyle ilk 4 asrında cereyan eden kötü hadiselerin, menfi hadiselerin bütünü şimdi Türkiye'de 1 ayda cereyan ediyor. Cinayetler, katiller, düşmanlıklar, İftiralar, gıybetler, mefsedetler, riyalar, sümaler, kötülükler, fenalıklar. Adeta her taraf böyle fenalık kokuyor. Bu da toplumun çürümüş olmasını gösteriyor. Kendi değerlerinden uzaklaşmış olmasını gösteriyor. Batıllaşma adına ruh ve mana köklerimizden uzaklaşma sonucu bir yönüyle bağışlayın, bir deformasyona maruz kalmamızı gösteriyor. Bu açıdan ailenin sağlamlığı çok önemlidir yani. Bir yönüyle toplum sağlamlığını ona borçludur. Meseleyi dipten ele alma. Bunun için ev, yuva çok önemlidir. Yuvadan işin ele alınması. Anne ve babanın orada mesai tanzimi, taksimiyle çocuklara sahip çıkmaları çok önemlidir. Her zaman statik güç, dinamik gücü belirler. Dinamik güçle yeni bir toplum oluşturmak çok zordur. İnsanlığın iftihar tablosunun çevresinde ilk oluşanlar Alilerdir. Bilal-i Habeşilerdir, Zeyd İbni Hariselerdir, gençlerdir. O yaşlı, kartarmış insanlar, bunlar hep temerrütleri içinde devam etmiş ve yerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiç yapmadığı şeyi yapmıştır onlar için. Allahümme aleyke bi Ebi Cehlin, Allahümme aleyke bi Utbe, Allahümme aleyke bi Şeybe demiş. Bunları sana havale ediyorum demiştir. Onun bedduası da budur. Sana havale ediyorum demiştir. Ve kalibu Bedre, Bedir Savaşı sonunda yani oradaki kuyuya atılmışlardır. Mezar olarak oraya atılmışlardır. Asıl mesele fertlen başlayarak, yuvada devam ederek, sokakta işi götürerek, mektepte meseleyi akademileştirerek, camide meseleyi aşkı heyecana çevirerek öyle bir toplumu yeniden inşa etmek, ruh abidemizi inşa etmek, toplumda bir basu badel mevt, bir diriliş oluşturmak Allah'ın izni inayetiyle. İşte bacılarımız, kardeşlerimiz değişik sıkıntılara rağmen bunu yapıyorlarsa büyük mürşitlik yapıyorlar demektir. Her zaman arzu ettiğimiz gibi olmayabilir. Bazen sıkılabiliriz. Bu sıkılmalarımızı Cenab-ı Hak cihad ölçüsünde, cephede savaşma ölçüsünde kabul buyuruyorsa bunu cana minnet bilmeliyiz. Asa en tekrahu şey'en ve huve hayrun lekum ve asa en tuhibbu şey'en ve huve şerrun lekum. Nice çirkin gördüğünüz, nahoş gördüğünüz şeyler var ki bunlar hoştur esasen. Ve nice hoş gördüğünüz şeyler de vardır ki bunlar da nahoştur. Diyor Kur'an-ı Kerim. Kadınıyla, erkeğiyle Cenab-ı Hak sizi, bizi, hepimizi ruhumuzun abidesini ikame etme istikametinde hayırlı hizmetlerine muvaffak eylesin inşallah. Dengeli bir hayat yaşamaya, yuvadaki hukuka riayet etmeye muvaffak eylesin. Bazılarımız belki hala o durumda değiliz. Ölü olanlar, hakkullah çok önemli. Kendi hissimi de ifade edeyim ben. Öyle elimde olsa benim, eşine karşı sert davranan böyle, haşin davranan insanlar, Kur'an-ı Kerim'de sünnet-i sahiyede öyle bir şey yok da, fakat benim elimde fırsat olsa böyle, önce Cenab-ı Hakk'a Mehmet Akif'in bir yerde yaptığı gibi istiğfar ederim ya Rabbi. Bin defa estağfirullah derim. Sonra da ona öyle bir güzel yençeri şamarı aşk ederim ki bir daha da yerinden doğrulamaz yani. O hukuka riayet etmediği zaman. Hatta böyle o boşanmalar, o ayrılmalar, o yuva yıkmalar öyle rencide oluyorum. O kadar üzülüyorum ki böyle içimden kardeşim bile olsa artık onu affetmek gelmiyor. Ne hakkın var senin? O yapıyı dağıtıyorsun diye. Bilmem ki bunu yeniden böyle taneleri kopmuş, ipten boşalmış, tesbih taneleri gibi saçılmış, o toplumun parçacıklarını bir araya getirmek mümkün olacak mıdır? Dua edelim olsun. Allah bizi yeniden ihya eylesin. Vesselam.